Merhabalar, Üretim Bandı Tekniği'nin yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Pandemi döneminde podcast'lere devam ediyoruz. Bugünkü konuğum Protel şirketinden Tolga Gezginiş. Tolga hoş geldin abi, ne haber?
Hoş bulduk, teşekkürler. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Bu işleri uzaktan yapmak böyle biraz sancılı. Seninle bayağı uğraştık. Şunu şöyle kapatmanı böyle aç derken. Gönül isterdi oturduğumuz yerden beraber yapalım yüz yüze. Ya sizin şirkette ya bizim şirkette ama çok olmadı. Bir organize edemedik ama artık evlerimizden böyle rahat rahat da olsa konuşmaya çalışıyoruz.
Evet, umarım bu süreç çok daha uzamadan bu işi atlatırız ve tekrar ofislerden devam ederiz.
Yani evet, yüz yüze olunca da hem arkadaşları görmüş oluyorsun, uzun zamandır görmediğin insanları, hem de bir değişiklik olmuş falan oluyor. Şimdi ufaktan başlayalım abi. Biraz kendinden ve bize Protel'den bahseder misin?
Ben 3 seneye yakındır Protel'de çalışıyorum. Bundan önce bir süre biletini aldı. 3 yıla yakın bir sürede hepsi burada bağlı olan ve şu anda faaliyet göstermeyen Evmaya şirketinde çalıştım. Protel'de de çalıştığım süre boyunca işte Starbucks, Cafe Nero gibi birçok büyük çapta projenin backend tarafında görev aldım. Yaklaşık 1,5 yıldır da kendi geliştirdiğimiz ürün olan Simpra ürün ailesinin post ekibinde, yazılım geliştirme ekibinde yer alıyorum. 6 aydır da bu pozisyonum devam ederken takım liderliği görevime de devam ediyorum. Biraz da Protel'den bahsedeyim ben size. Protel 30 yıldır restoran ve otel sektöründe hizmet veriyor. Bu yönüyle köklü bir şirket. Yani sektörde de her zaman aslında kaliteli olan teknik ekipleriyle biliniyor. Daha önce şirkette çalışmış olan Fatih Kadir Akın, işte Aşkın Gedik, Serdar Doğruyol, Adem İlter ve daha aklıma gelmeyen birçok isim, tanınmış ve yetenekli isimle oluşturulan bu kaliteli ekipler bugün de aynı şekilde aslında devam ettirilmeye çalışılıyor. Bu kaliteyi ve bu ekip uyumunu aslında bu çıta yukarıda olduğu için, bu çıtayı da korumak için işe alımlarda da aslında buna göre hareket ediliyor. Yani kaliteli ve yetenekli tarz ekiplerde çalışmak aslında çalışanlar için de çok önemli. Çalışanın hem teknik olarak hem de sosyal olarak kendini geliştirmesini sağladığını düşünüyorum bu tarz ekipler. Yani şöyle diyeyim, biz molalarda bile hem teknik hem de sosyal yaşamlarımızla ilgili böyle oldukça eğlenceli ve doyurucu sohbetler ediyoruz ve ofiste geçen zamanlar aslında daha verimli bir şekilde geçmiş oluyor. Protel'de geliştirilen projelerden de bahsetmek isterim biraz kısaca. Benim de dahil olduğum bir Simpra ürün ailesinin post tarafı var. Bu kafe ve restoran otomasyon sistemleri aslında geliştiriyoruz. Buna ek olarak Inventory ismi verilen bir stok yönetim sistemi var. Loyalty adı verilen sadakat yönetim, yani CRM tarafı var. PMS dediğimiz otellere yönelik bir otel yönetim sistemi çözümümüz var. Bunlara ek olarak da bu diğer projeleri besleyen Parango isminde bir ödeme sistemimiz var. İşte Tablist isminde bir rezervasyon sistemi var. Bu tarz böyle daha birçok aslında proje var içeride geliştirilen. Protel'de bunları hem gelişmesine hem de müşterilere kullandırılması tarafında önemli bir şirket diyebilirim.
Protel zaten çok eski, yani bu otelcilik ve şey, ben sanki öyle rezervasyon da yoktu galiba ama restoran, işte zaten restoranda para ödemeye gittiğimizde direkt görüyoruz Protel'in o kasalarını falan. Ama şimdi zaten programlama dillerini şunu bunu konuşunca o işin rengi biraz daha belli olacak. Siz galiba daha farklı bir ekip var orada. Yani hani daha böyle, yanlış hatırlamıyorsam Protein dediğiniz ismini, şu an belki farklı olabilir. Şimdi oraya da geçeriz. Biraz da ben biraz da şeyi merak ediyorum. Bu kadar, o kadar çok proje saydın ki hangi teknolojileri ve dilleri kullanıyorsunuz? En azından sizin tarafta. Bütün Protein şirketi için konuşmayalım da, ya da sizin taraf ne demek? Belki ondan da biraz bahsederiz.
Yani bizim taraf aslında şu demek. Protel dediğimiz şirket aslında 30 yıllık olan bu şirketin ana kemik tarafı aslında bu daha önceden bu Oracle'ın Micros ürünlerini lisansını alıp Türkiye'de aslında kurulumlarını, bakımlarını ve satışını yapan ana şirketimiz aslında bunu yapıyordu. Yaklaşık bir herhalde 5 seneyi geçiktir de bu yönü biraz çevirip Protein isimli bir şirket kurup bu yazılımların yerli şekilde geliştirilmesi tarafında bir şirket kurulmuş. Ben de işte yaklaşık 3 sene burada çalışıyorum. Dediğim gibi aslında ikiye ayrılıyor şirket. Bir taraf legacy sistem, hani dışarıdan alınıp satılan ve bakımı onarımı tarafına destek verilen bir taraf. Diğer tarafta kendi projelerini geliştiren ve bu legacy tarafı aslında değiştirmeye çalışan, yeniliklerle değiştirmeye çalışan bir şirket diyebilirim Protein'i. Hangi teknolojileri kullanıyoruz kısmında aslında birçok proje saydım bahsettiğim gibi az önce. Bu projelerin aslında hepsi farklı diller kullanılıyor diyebilirim. Yani hepsi demeyeyim de çoğu farklı teknolojiler kullanıcılar kullanıyor. Ben dahil olduğum projede POS tarafında backend'de biz mesela Ruby kullanıyoruz. Diğer projelerde .NET ve .NET Core kullanılıyor. Java kullanılan projeler var. Onun dışında bizim yine backend tarafında, POS backend tarafında ufak tefek yerlerde Crystal kullanıyoruz, Go kullanıyoruz, Node.js kullanıyoruz. Yani aslında böyle doğru teknolojiyi seçip o yönde ilerlemeye çalışıyoruz. Herhangi böyle bir kısıtımız yok. Yani tabii ki de herkesin uzmanlık alanının olduğu yerde değerlendirmek istiyoruz teknoloji seçimini ama biraz da gereksinimlere göre de değişiyor. Mobil, biz aslında bu bahsettiğim Simpra ürün ailesinin önemli bir kısmını mobil uygulamalar oluşturuyor. Mobil uygulamalarda da Android tarafında Java ve Kotlin, iOS tarafında Swift ve Objective-C kullanılıyor. Bu uygulamaların da aslında back office dediğimiz arka planda müşterilerin de kullandığı ekranları da front-end tarafında Vue ve React kullanılıyor. Programlama dilleri kısmında bu şekilde database tarafında çoğunlukla, yani büyük bir çoğunlukla PostgreSQL kullanıyoruz. Bunun dışında bazı .NET uygulamaları da SQL Server kullanıyor. Bunların da yine tamamı Amazon üstünde ve Amazon'un çoğu servisini kullanarak çalışmasına devam ediyor diyebilirim.
Şimdi bu dinleyenler de, ben de yani tekrar sorayım, bu mobilde kullandığımız Starbucks'ın mobil uygulamasını benim bildiğim kadarıyla önceden siz yazmışsınız değil mi? Hani
evet.
Hala da öyle galiba. Şu an hani kahve almak, ödeme sistemin hani gösteriyoruz, ödüyoruz, şu bu. O tamamen sizin, sizde.
Evet.
Orayı şey, ya böyle yüksek volümlü, ya sonuçta hemen hemen herkesin elinde görüyorum ben sabah, işte şu an gidemiyoruz da gittim de Starbucks'ta herkes mobilden ödüyor artık. Hem oradan yıldız kazanıyorlar şu bu diye. Hem de çok kolay çünkü kartla matla uğraşmıyorsunuz. Orada büyük bir yük var. Yani burada mesela Crystal dedin. Daha galiba o zamanlar, ya yani şu anda değil sanırım, production ready olmayan bir kod. Nasıl güvendiniz? Niye o seçildi? Şu an nasıl maintain ediyorsunuz? Çünkü Crystal bilen Türkiye'de çok fazla insan yok. Mesela Go dediniz. Buradaki biraz challenge'larda mesela Nero uygulaması var ama ben onu da kullanmıyorum. Muhtemelen o da çok yük alıyordur. Oradaki biraz şeyden anlatır mısın? Yani oradaki zorlukları nasıl aşıyorsun?
Şimdi şöyle, bu Starbucks ve Nero uygulamaları aslında ana backend'deki ana dil, programlama dili olarak Ruby kullanıyoruz. Crystal'i bu projelerde kullanmadık. Ben bahsettiğim başka projelerde aslında. Crystal, Go tarzı şeyler. Dilleri başka projelerde kullanıyoruz. Ama dediğin gibi bu iki uygulama da yüksek hacimli uygulamalar. Fakat hani biz birazdan da bahsederim. Yani test ve kaliteli kod yazma tarafında kendimize güveniyoruz. Bu yüzden de hani herhangi bir bu konularda sıkıntı yaşamadık. Yani sunucu taraflarında sıkıntı yaşadığımız durumlar oldu ama onu da scale işlerini doğru bir şekilde hallettikten sonra aşmakta çok sıkıntı yaşamadık diyebilirim.
Anladım. Aslında ben Crystal'i daha hani sanki Starbucks'ta kullanmışsınız gibi düşündüm. Kusura bakma, oradan dolayı geldim. Hani o biraz bana ilginç gelmişti. Ya hikayesini de biliyorum aslında zaten sizin Serdar'dan falan da. Şimdi günümüzde acaba ne konumda, hani atıl mı kaldı, devam ettiriliyor mu yoksa başka şekilde mi, onu öğrenmek istemiştim. Şimdi burada galiba anladığım kadarıyla sizin şirkette şey var. Backend ve frontend ayrılmış durumda. Çünkü sen hani deminden beri ben backend tarafında çalışıyorum diyorsun. Bu uygulamalar zaten mobil ön taraflarında müşteri taraflarını yapan arkadaşlar da ön yüzlerini yazıyorlar. Siz API sağlıyorsunuz. Peki burada mesela DevOps oluyor mu? Ya da dağılımlar nasıl? İşte kaç kişi çalışıyorsunuz? Biraz bunlardan nasıl bir sistemle çalışıyorsunuz? Yani mesela API yazıyorsunuz, veriyorsunuz mu? Yoksa frontend önden mi gidiyor falan yani? Biraz bahseder misin?
Tabii bahsedeyim. Şimdi bizim her proje için hani dediğim gibi farklı takımlar, bu takımlarda farklı rollerde developerlar var. Her proje için ayrı backend ve frontend ya da işte client developerlar var. Eğer proje web projesi ise, yani web uygulaması ise frontend developer ayrı. Mobil uygulama ise Android ve iOS developerlar native olarak geliştirmeye çalışıyorum gibi. Bunlara ek olarak da hani DevOps kısmında, DevOps aslında hepsine hizmet ediyor. Tüm projelere destek veriyor. Aynı şekilde DevOps'un dışında tasarım da bizim için çok önemli. Tasarımcı olan arkadaşlar da yine aynı şekilde tüm projelere destek veriyor. Onlar aslında ortak bir şekilde çalışıyor diyebilirim. Bu saydığım aslında projelerin tamamında ortalama 8-10 kişilik ekipler var. Bunların içinde development yapan işte developerlar, tasarımcı dediğim dahil o yani tasarımcı da sayabilirim. Aynı şekilde proje ekiplerini de sayabilirim. Genelde 8-10 kişilik ekiplerden oluşuyor.
Peki bu ayrım zor olmuyor mu? Yani hani zor olmuyor mu demeyeceğim de, ben biraz daha full stack kafasında bir insan olduğum için öyle bu soruyu soruyorum. Yani backend'i başka birine vermek, frontend'i başka birine vermek. Tabii onun da artıları vardır da şey olmuyor. Ya ben öyle bir yerde henüz çalışmadım. Denk gelmedi. Yani hani abi işte daha yazmadık, bitmedi. İşte frontend gidemiyor, işte backend'i bekliyor. Bir problemle karşılaşılıyor ya da tam tersi. Böyle tip anlaşmazlıkları kim çözüyor? Ya product manager'lar falan mı var? Nasıl oluyor yani bu işler?
Evet. Yani şöyle biraz bahsedeyim kısaca. Ben de açıkçası Protel'den önce full stack olarak çalıştım devamlı. Yani o yüzden ilk geldiğimde bana da biraz nasıl oluyor, yani olur mu olmaz mı düşüncesi değil ama.
Doğru, sen Ionic falan yazıyordun, hatırlıyorum ben.
Hatta burada da şimdi Flutter yazıyorum. Ondan da bahsederim belki ileride.
İyiymiş.
Seviyorum ben. Ben yani ki tamam ben backendçi olarak kendimi konumlandırdım belki bu şirkette ama uzmanlığımı bu şekilde ilerlettim belki ama ben clientların gözünden bakmayı da çok seviyorum. Yani frontend teknolojilerini, işte mobil teknolojileri merak ediyorum. Bunları da elimden geldiğince aslında uygulamaya ve hatta diğer projelerdeki arkadaşların kodlarını bile inceliyorum ben devamlı yani. Böyle de bir şey var. Ama dediğin gibi bu ayrımı yapmak aslında developerlardan önce proje takımının bence bir işi ve sorumluluğu. Çünkü aslında bu sıralamayı onlar belirlemek zorundalar ve bizde orası gayet iyi ilerliyor. Yani dediğin gibi aynı anda çalışmanın yani çalışamıyorsun tabii aynı anda. Yani ben backend tarafındaki API tarafındaki uçlar bitmeden client bir işlem yapamıyor ama bunu sprintlere bölüp sıralı bir şekilde bitmesini sağlayabiliyorsanız zaten aslında bir sıkıntı yok. Herkes sırayla elindeki işi bitiriyor. O başlamadan da bir önceki adım bitmiş oluyor. Eğer bu düzeni kurabiliyorsanız bence bir sakıncası yok. İkisinin ayrı takımlar olması. Çünkü şöyle bir şey var. Bu stack kavramı güzel bir kavram ama şu anda teknoloji o kadar ilerledi ki yani sırf frontend tarafında bile o kadar hızlı bir şekilde ilerliyor ki yani devamlı yeni bir şeyler çıkıyor, yeni teknolojiler çıkıyor. Daha verimli uygulamalar geliştirmek için teknolojilere yönelmeniz gerekebiliyor. Açıkçası bu tarafta da işte her developer'ın farklı uzmanlık alanlarına yönelmesini ve orada ilerlemesinin daha doğru olduğu düşünülüyor Rotel'de. Açıkçası İş alımlarda da hep böyle görürsünüz yani backend developer, frontend developer hep ayrıdır. Full stack ilerlemiyor yani. Yani ben kişisel fikrimi sorarsan da bence şu an gayet iyi ilerlediğini düşünüyorum.
Tabii, yani zaten iyi ilerlenmesi. O sistemi yapmazsınız. Orada iş yapmak önemli olan, neyi uyguladığınız değil de illaki zaten hani dünyada farklı şirketler farklı yöntemlerle geliştiriliyor ama hep böyle hani sen API yazıyorsun. Okey, hadi şimdi bitti iş. Yani bir şekilde yok. O zaman hani front-end'e de giriyor musunuz? Kendin de dedim mesela hani biraz yetenek var, yapılabiliyor, işte biliyorum falan hani o tip şeyler oluyor mu? Yoksa abi bitti bizim işimiz, biz API verdik, frontendciler yazsın, biz şimdi boştayız, işte biraz takılabiliriz ya da öbür işlere geçebiliriz falan mı oluyor? Nasıl, onu merak etmiştim ama sanırım böyle olmuyor. Biraz daha siz yıllardır bu işi yaptığınız için sanırım biraz böyle senkron gidiyorsunuz.
Evet, senkron gidebiliyoruz. Yani planlı bir şekilde gidildiğinde sorun olmuyor ama dediğin gibi o planlama tarafı çok önemli. Eğer o planlama tarafını iyi halledemiyorsanız dediğin gibi bir sürü sıkıntı yaşanabilir. Yani o taraflarda biraz açık var. Yani planlamayı çok önemli buluyorum bu konuda.
Peki şimdi PM var değil mi? Product Manager, ama onun dışında bir şey soracağım ben. O benim bu şey podcast'imizin içine pek girmiyor. Ya şeyi merak ediyorum bir de. Şimdi bu kadar işte backend var, frontend'ci var, işte DevOps'cu var dedik. Şimdi bir iş yapılacaksa buna kim karar veriyor? Bir yazılım mimarı gibi bir karar mekanizması veren biri var mı? Yoksa tamamen iş geliyor müşteriden ya da PM'den spekleşmiş bir şekilde. Teknik kararları developer geliştirici kendi alıp hayatını o şekilde devam edip bir devam ediyor ya da endpointleri işte frontend'cilerle beraber mi konuşuyorsunuz? Orada nasıl bir çalışma şekliniz var?
Bahsedeyim biraz. Şimdi şöyle bizde hem yani product ekibini sayarsak hem bir tane product owner var, product manager var. Bir de her ekipte mutlaka bir analist var. Şimdi müşterilerden gelen istekler ya da işte herhangi bir şey bunun altını doldurabiliriz. Ya da ürünün geliştirilmesi gereken bazı feature'ları, eksik kalan feature'ları. Öncelikle product manager ve analistler oturup bunları bir değerlendiriyorlar. Pardon, product owner ve analistler bunları değerlendiriyorlar. Bu değerlendirme sırasında da aslında bu işin gerekliliğini, işte önceliklendirmesini ve developer'a vermeden önce aslında developer'ın beklediği her şeyi onlar tamamlıyorlar. Sonrasında da bu işler yani bu product ekibinin tamamladığı işler sprintlere alınacak şekilde, sprintte yetişebilecek şekilde az önce de bahsettiğim işte önce backend, belki tasarım, sonrasında frontend ya da client'lar aynı şekilde olacak şekilde bir planlama yapıyorlar. Bize aslında sprint planlama toplantısında gelecek işin nasıl ne boyutta olduğu ve ne beklendiği güzel güzel bir şekilde anlatılıyor. Bunun teknik tarafındaki kararlar da aslında, yani burada genelde, yani bizde yazılım mimarı diye bir pozisyon yok bu arada, onu söyleyeyim. Takım liderlerine burada çok önem veriliyor. Yani oradaki bütün aslında süreci yöneten takım lideri oluyor. Hem bu, yani biz de aslında takım liderlerinin de tamamen her kararı alması taraftarı değiliz. Teknik kararlar o ekipte bulunan herkes, yani o mesela backend ekibinin kararlarını backend'in tüm developerları almalı görüşündeyiz. Tabii burada takım lideri bu beyin fırtınalarına, işte nasıl yaparız, hangi teknolojiyi kullanmalıyız tarzı soruları hem yön veriyor hem de karar alırken, karar alınmadan önce yaşanabilecek sorunları öngörmesini bekliyoruz. Aslında dediğim gibi burada biraz takım liderlerine daha çok iş düşüyor. Ama her zaman da diğer developerların da söz hakkı ve inisiyatif alma yetkisi bulunuyor.
Evet, bize çok benziyor. Biz de öyle çalışıyoruz. Ama tabii bir sıkışma olduğunda teknik takım lideri, takım lideri ama teknikten sorumlu. Genelde hani böyle bir flat bir yapı var. Sizde de öyledir muhtemelen. O hani artık yardım ediyor ya da hani böyle yaparsak daha iyi olur falan gibisinden şeyler veriyor. Çok iyi anlıyorum. Çok da çalışan bir yöntem aslında o yöntem yani. Çok sıkıntıya neden olmadı şu saate kadar, iyi bir yöntem. En azından benim açımdan diye düşünüyorum. Şey çok zararlı olabiliyor çünkü bu yazılım mimar pozisyonuna birini koyup işte Tolga bir takım kararlar veriyor. Alttaki insanlara verdiğiniz zaman bu sefer yani onlar kendi yeteneklerini gösteremiyorlar. Yani tamam, bir tool var, adı Ruby, yazıyorsun. Okey de yani hani bir yerde de orada bir problem var ve bunun mimari olarak da çözülmesi gerekiyor olabilir. Orada da insan biraz yani tatmin olmak açısından öyle istiyor olabilir. Bunu bilerek soruyorum aslında yani. Ya çoğu şirkette bunu demiyorlar ama bilerek sorduğum bir soru bu benim.
Açıkçası yazılım mimar pozisyonunun yani teknik olarak iyisi kötüsü tartışılır ama yani diğer yazılımcıların motivasyonu açısından çok faydalı görmüyorum açıkçası. Sonuçta okey, teknik olarak bir şeyler geliştiriyoruz ama bunun bir de çalışanın motivasyonu tarafı da var. Orayı da hiçbir zaman atlamamak gerekiyor.
Ya bu yazılım mimarı title'ını bazen şey verebiliyorlar. Senior'dan sonraki level'a geçene yazılım mimar diyebiliyorlar. Yani hani daha üst level'a geçiyorsun. Lead de olmuyorsun ama böyle bir pozisyonun da olabiliyor. Tam olarak ne iş yapıyorlar bilmiyorum ama yani oturup sadece bir şeyleri tasarlıyor olamazlar. Kod yazmadığın sürece çünkü görmen gerekiyor. Çok emin değilim. O yüzden çok fazla üstüne durmayacağım. Şimdi gelelim senin demin çok hava attığın konuya. Test yazmak, kod review, bunlar üzerine biraz konuşmak istiyorum. Çünkü biliyorum ki şundan dolayı biliyorum, çok eskiden bizde bir Türkiye'de Anıl sizin şirketten Rails API, Ruby de API yazıp test mi? Bir, öyle bir konudan bahsetmişti. Unuttum. 2017 falandı. Ben daha o zaman Paraşüt'te çalışmıyordum ama Paraşüt'te yapmıştık o etkinliği. Ve güzel sunumda belli ki bu konuya çok ciddi yaklaşıyorsunuz. Ama ben orada şeyi merak ediyorum. Ne kadar ciddisiniz ve kod review'larda nelere dikkat ediyorsunuz? Böyle şirket içi kurallarınız var mı? Bir de şeyi merak ediyorum. Şimdi ekip ayrı ya, front-end, back-end diye. Kim kimin koduna nasıl bakıyor?
Okey, hemen başlayayım. Sondan başlayayım. Bir kere dediğim gibi her ekip kendi kodundan sorumlu. Yani backend ekibi backend'den sorumlu. Frontend frontend. Burada biraz aslında ayrışma var. Yani kimse kimseye review kodunu review etmiyor. Tabii önerilerde bulunabiliyor. Yani bu devamlı yaşanıyor aslında bizde. Ama bu katı bir şekilde uygulanmıyor. Herhangi bir şeye müdahale edilmiyor. Biz tüm projelerde özellikle backend kısmında daha fazla olmak üzere yazdığımız her kodda unit test, integration test ve bazı projelerde acceptance test yazılıyor. İçinde benim bulunduğum post backend ekibinden örnek vereyim. Test konusunda biz olabildiğince katı davranıyoruz. Yani testi olmayan hiçbir kodu review'dan geçirmiyoruz. Test kuralının dışında minimum bir kişinin onayını alması gerekiyor pull request'in merge edilmesi için. Review kriteri olarak da yazılan testin geçmesi, hani o ilk kural. Onun dışında hem kod kalitesi hem de kozmetik olarak belli şartların sağlanmasını bekliyoruz. İşte dediğim gibi CI sürecinin bir parçası olarak da bu tüm testlerin başarılı olmasını bekliyoruz. Olmadıysa zaten PR merge edilmiyor. Benim bulunduğum ekibin dışındaki ekiplerde de aynı şekilde bu katı bir şekilde uygulanıyor. Aynı şekilde mesela client Android tarafından örnek vereyim. Android clientlarımız da kendi tarafındaki unit testleri, integration testleri yazıyorlar. Burada aslında herkesin olabildiğince test yazar halde olmasını bekliyoruz şirket olarak.
Orada zaten testler bir şekilde çalışır da mesela atmıyorum. Sizin takımda kaç tane backend var şu an? 4 mü? 5 mi?
3.
3 yani hani 2 kişi bakıyor, 1 kişi bakıyor mesela. 1 kişinin PR'ına 2 kişi bakıyor herhalde.
Ya 2 kişi de bakabilir ama biz 1 kişinin mutlaka onay olmasını bekliyoruz. Yani 1 kişiden geçmezse olmaz.
Ha, sadece en az 1 kişiden geçecek diyorsunuz. Anladım. Orada peki testler de geçti. Kodu yayına kim alıyor? Bir versiyonlama mı var yoksa hemen deploy ediyor musunuz? Yoksa o sprintin sonu mu bekleniyor? Yani orada sen mi alıyorsun ya da bir onu yapan biri mi var?
Şöyle, biz QA'ye aldığımız PR'ı merge ettikten sonra işte developer Envelope branch'ini alıyoruz. Oradan QA branch'ini alıyoruz ve teste iletiyoruz. Test kısmından da başarılı geçerse genellikle sprintin sonlarında product ekibinin onayıyla canlıya gönderiyoruz diyebilirim açıkçası.
Evet, çünkü şey yani büyük ürünler ve ben şeyden hatırlıyorum, sen o zaman Protel'de miydin bilmiyorum da bu ürün ilk çıktığında biraz sıkıntılıydı. Ben de benzer problemler yaşamıştım. Ama yani iki aydır falan kullanmıyorum ama ondan sonra temiz çalışıyordu gayet, hani şey değil. Güzel bir ürün yani hani en nihayetinde.
Şeyde aslında herkes Protel'i Starbucks ya da benzer uygulamalarla biliyor ama aslında senin de şu anda herhalde bahsettiğin Starbucks uygulaması, ama Starbucks'ta aşağı yukarı bir yıldır hiçbir geliştirme yok.
Ne olabilir ki zaten hani?
Yani o taraf, yani bizim aslında şu an tamamen yoğunluğu verdiğimiz taraf bu kendi Simpra ürün ailesinin ürünleri, projeleri. Aslında çok yoğun bir şekilde şu anda mesela Simpra Post projesine ağırlık veriyoruz. Bu da restoranların ve kafelerin kullandığı restoran otomasyon sistemleri. Bayağı da şu anda ivmelendi müşteri sayısı ve kullanım olarak. Bunu araya bir şey yapmak istedim. Hani Starbucks oradan tanıyorum biz ama aslında...
Okey, ama bu reklamı buradan daha güzel alıyor. Şimdi herkes o senin dediğin proje...
Yani herkesin bildiği bir marka olduğu için tabii o.
Evet, aynen. O yüzden onu üstleniyorum. Zaten burada çok fazla geliştirme yapmıyorsunuzdur. Fakat en azından işte maintain, işte konuşacağız az sonra. Kodu maintain etme, bir yer patladım bakma mecburen bu tip şeyler oluyordur. Onu soracağım. Demin işte restoran konusu da var. Orada şimdi sonuçta şey meselesi. Bizim işimizde de öyle, sizde de öyledir. İşte kişi gidiyor, kahvesini alıyor, ödeme yapamıyor. Chat problem. Yani oradan tip yerlerde teknik destek, bug fix işleriniz nasıl ilerliyor? Neler yapıyorsunuz?
Şöyle söyleyeyim. Aslında kahveci bizim için çok kolay müşteri. Yani tamam, bahsettiğin gibi sıkıntılar olduğunda çok büyük bir şey ama bu normal büyük bir restoranın yönetilmesi tarafından çok daha aslında basit yani. Onu bir şekilde çözebiliyorsunuz. Ama şunu hayal edin. Restorana oturdunuz, yemek söylediniz ve o arada restoranın kullandığı POS yazılımında hata oluştu. Çünkü zaten cloud bazlı bir yazılım. Atıyorum sunucularda bir şey oldu, erişilemiyor. Bu durumu müşteri olarak düşünürseniz verdiğiniz sipariş mutfağa bile iletilemeyecek demek.
Evet, çok rezil yani. Bir saatlerce beklersiniz.
Yani bu büyük bir kaos demek. Ya da işte aynı şekilde hesap ödeyip kalkacaksınız ama hesabınız gelmiyor. Neden? Çünkü POS yazılımında sıkıntı var. Erişemiyoruz. Kaç para çekeceğinizi, kaç para ödeyeceğinizi bilmiyorsunuz. Bu büyük bir kaos demek. Açıkçası bu az önce bahsettiğim test süreçleri, işte kaliteli kod yazma falan filan aslında biraz da buradan geliyor. Yani o kadar hata götürmeyecek bir sektör ki yavaş olsun ama kaliteli olsun şeyindeyiz her zaman.
Zaten bugün bir yerde okudum galiba. Aynen onu diyor. Yani senior developer, hani şey, senior developer muhabbetim vardı. Bir Medium yazısıydı galiba. Hani bu filmlerde falan hackerlar böyle çata çata çata kod yazıyorlar ya, aslında öyle bir şey yok. Kod aslında yavaş anlayarak, test edilerek. Tabii ki yavaş, hani böyle bir haftalık iş bir ayda yapıp kaliteli değil. Tabii ki her şeyin bir vakti var. Bir zamanı var zaten. Bunu sen de ben de çok iyi biliyoruz yıllardır çalıştığımız için. Ama oturup abi bir gün, yani bir haftalık işi de bir günde bitirdim al bak deyince de biri daha farklı bakıyorsun tabii. Yani mümkün değil öyle bir şey yapman diye. Aynen dediğin gibi. Ama oradaki şeyi nasıl mesela yönetiyorsunuz? Bir problem oldu, Protel'e ulaşıyorlar, sonra siz teknik olarak yanıyor her yer bir bakalım mı? Ya da bir böyle işte atıyorum işte Honeybadger, Bugsnag gibi exception atan tool'larınız falan var. Neler kullanıyorsunuz buradaki sisteminizde?
Tamam, bahsedeyim hemen. Aslında bizim bu Simpra ürün ailesi tarafı, Protel'de de aynı şekilde farklı destek ekipleri var ve bu destek ekipleri oldukça donanımlı aslında. Yani gerçekten işinde uzman arkadaşlar çalışıyor. Yaşanan sorunlar müşteri tarafından ilk bu ekiplere geliyor. Bu ekipler müşteriyi karşılıyor ve aslında ilk müdahaleyi onlar yapıyor. Yani çözmeye çalışıyorlar problemi. Çünkü genelde problemlerin büyük bir kısmı konfigürasyonel olabiliyor. Yani çok detaylı bir ürün olduğu için konfigürasyonla ilgili hata olabilir. Müşteri bir şeyleri değiştirir, farklı yorumlar. Ama bu karşılaşılan sorun önemli bir bug ise bu direkt olarak sorumlu developer ekibine iletiliyor. Yani eğer canlıda yanan bir yer varsa, yani kritik bir bug oldu ve bir şeyler çalışmıyorsa bu direkt sorumlu olan ekibe iletiliyor. Eğer bug yani nispeten daha öz önemliyse, hani bir yer çok tek bir yere etkileyen, yani her müşteri etkilemeyen bir sorunsa bu bug kaydı Jira'ya açılıyor ve bir sonraki sprint'te bu bug'ı çözümü için sprint'e dahil ediliyor. Ama dediğim gibi kritik bug'larda developer'ın görevi bu yaşanan sorunu anlayıp en kısa sürede çözüm bulmak, gerekiyorsa da hotfix olarak canlıya çıkıp sorunu gidermesi. Yani bunları çok fazla yaşamıyoruz ama dediğim gibi görevler bu şekilde. Bug tracking konusundan da bahsedeyim. Orada da bir sentry kullanıyoruz. Yani dediğim gibi çok kritik hataları oradan yakalayabiliyoruz. O bize aslında şey yapıyor. Hem loglara bakmak hem de sentry'ye düşen hatalara bakmak bu işin yaşanan sorunu anlama kısmında gayet yardımcı oluyor bize.
Şeyi Amazon'da duruyor değil mi sizin bütün bu şey, ürün?
Evet. Tamamı Amazon'da.
Yani on-premise değil ürün.
Çok on-premise değil.
Okey. Mesela şeyi nasıl yapıyorsunuz? Bir maintenance dediğimiz yani hani Ruby versiyonu güncelleme olabilir. Kodu daha iyi hale getirme, legacy kodu düzeltme olabilir. Bunları nasıl hallediyorsunuz? Mesela Starbucks kodunun versiyonu eskide kalmıştır muhtemelen. Şu an belli bir süre sonra da security desteği verilmiyor programlama dillerinde. Orayı nasıl yönetiyorsunuz?
Ya Starbucks gibi müşteri projelerini daha dışarıda bırakarak aslında bahsetmek istersen. Yani onların çünkü daha yavaş ilerliyor arkadaşlar. Ama biz kendi geliştirdiğimiz bu ürünlerde, özellikle Simpla tarafındaki ürünlerde her sprint olmasa bile 2-3 sprintte bir böyle refactor taskları alıyoruz kendimize. Daha önce yine ekiplerin kendi belirlediği eksik kalan ya da işte düzeltilmesi gereken yerleri Jira'da hep bir kaydı oluyor. Bu ve bunların içi dolduruluyor. Hani biz bu refactor'ı yapacağız ama nereler etkilenecek? Çünkü bu gelişimleri yaptıktan sonra bir de test tarafı var. Test edilecek yerler tam olarak nerelere dokunuyor bu değişiklik. Bunların listesi çıkartılıyor bu sprint alınmadan önce. Sprint'te de işte gerekli görülüyorsa eğer, yani gerekli gören kısım product kısmı değil, teknik kısımlar bu arada, bunu belirteyim. Yani teknik kısım, ya biz burayı artık düzeltmemiz gerekiyor yoksa sıkıntı çıkaracak bize dediği an, hiçbir şekilde o konuda product ekibimiz sağ olsun hani gayet şeyler. Onlar da az önce bahsettiğim şeyde sağlam olsun tarafındalar. Gerekirse feature'lar ertelenip bu eksik görülen yerleri güçlendirme tarafında direkt tasları alıyoruz ve refaktör ya da işte versiyon yükseltme, security update'ler, o tarz şeyler direkt yapılıyor çok geciktirmeden.
Anladım. Yani zaten product'ta olan birinin kafası biraz çalışıyorsa bunu çok iyi anlayabiliyor bizim bu isteklerimizi. Ama tabii ki hemen şeyi soruyorlar. Sana da sormuşum, ne kadar sürer? Kaç puan? gibi bu sorular direkt geliyor yani. Onlar için çünkü çok iyi anlıyorum. Yani kullanan ürünün son kullanıcısı için hiçbir şey ifade etmiyor benim arkadaki. Yani yani tabii ki bir query'nin güzelleştirilmesi, bir versiyon yenilemesi hemen işte hız abi, yani daha hızlı olacak, daha hızlı çalışacak diyorsunuz. Sonra bir şey yapıyorsunuz. Küt uygulama çalışmıyor diyormuşum. Sonra böyle bağırmalar başlıyor. Öyle bir şey olmadı tabii, testler falan olduğu için. İşte test bu yüzden ortaya çıkıyor önemli olan. Bizde şey yok mesela, QA yok. Biz tamamen acceptance ve makine testleri üzerinde, ama çok fazla test olduğu için, bir de oturmuş proje olunca, tek ürün olunca, sizde çok ürün olduğu için belki biraz. Ama şimdi siz de tek ürüne geçmişsiniz anladığım kadarıyla.
Tek ürünün altında bir sürü dallanıyor aslında. Yani bizde aslında QA ekibi var. Manuel testler yapılıyor. Yani ana iş aslında evet manuel ilerliyor ama şu anda bir otomasyon süreci de devam ediyor. Onlar da ayrı bir yönden manuel testlerdeki yükleri otomatize etme yönünde çalışıyorlar. Gelecekte de oraya devam etmek, yani oraya yönelmek gibi bir düşüncesi var şirketin. Çünkü dediğin gibi senin de testler çok önemli. Az önce bahsettiğim örnekteki durumun yaşanması demek bizim çok büyük bir itibar ve müşteri kaybına yol açar. Bunları yaşamamak için de teste çok önem veriyoruz dediğim gibi.
Peki mesela şeye geçeceğim şimdi, biraz daha şeyi merak ediyorum. Şimdi bu süreçte aslında bu soru biraz saçma ama önceki süreçler için konuşayım. Ya yani bu süreçte de aslında saçma değil. Zaten bu pandemi dönemiyle de Protel'de ne yapıyorsunuz onu da konuşacağız. Ama şeyi merak ediyorum şimdi, yoğun bir iş ve restorancılık, hani bizim gibi dışarıdan yemek sipariş eden, dışarıda yemek yemeyi seven demeyeyim de yemek, yani İstanbul'da en azından çok yoğun kullanılıyor. Orada mesela çok fazla işiniz oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Demin bahsettiğin projeler var. Böyle bir mesai falan oluyor mu? Ona nasıl yaklaşıyorsunuz? Yazılımcılar mesai yapmak zorunda kalıyorlar mı? Ya da bir nöbet mekanizmanız var mı?
Öyle. Yani bizde çok böyle önemli ve gerekli bir şey olmadıkça fazla mesai yapılmıyor. Yani işte kendimden örnek vereyim. Ben 3 yıldır burada çalışıyorum. Bir veya iki kere yapmışımdır herhalde fazla mesai. Kişisel görüş olarak da hani ben fazla mesailerin aslında faydasından çok zararlı olduğunu düşünüyorum. Yani iş yaşam dengesini bozacak herhangi bir şey hem o çalışana hem de o projeye aslında zarar veriyor. Ama yine de çok önemli görülen ve kısa sürede bitirilmesi gereken işler varsa ya da işte herhangi bir sorun yaşandı, acil bakılması gereken işler olduğunda fazla mesai yapılabiliyor. Şirket de bunun karşılığında çalışana işte fazla mesai ücreti veriyor. Bunun yönetilmesi tarafı da işte bizim yine içeride geliştirilen iForms isimli bir araç kullanılıyor. O da o araçta işte çalışan ve yöneticilerin tüm ihtiyaçlarına hizmet ediyor. Otomatik bir şekilde yönetiliyor o süreçler. Mesai, fazla mesai, izin, zimme tarzı işler otomatize edilmiş durumda.
Ama sonuç olarak hani öyle bir şeye çok fazla izin vermemeye çalışıyorsunuz anladığım kadarıyla ekip olarak.
Yok, kesinlikle. Dediğimiz gibi fazla mesai yapılması istenmiyor. Çünkü zaten işler planlı bir şekilde ilerliyorsa, ki onu yapmaya çalışıyoruz, fazla mesai ihtiyacı zaten doğmuyor. Çünkü gelen iş belli. Bu işi alan developer ekipleri zaten aldığı işi biliyor. Süresini de kendi veriyor. Hani sonuçta işin biteceği süre de var. Sprint koşuyoruz çünkü. Bunlara uyulduğu sürece fazla mesai ihtiyacı olmuyor bizde şu anda.
Bu konu güzel zaten çok artık böyle benim bu podcast bayağı bir 15 falan oldu herhalde bilmiyorum da hiç öyle direkt duymadım yani ama çok böyle kötüye kullanılacak bir durumdayız ya çünkü hani seviyoruz işimizi sen kendin dedin ben Flutter öğreniyorum ya ama yani eşinle ne bileyim başka artık arkadaşlarına vakit geçirirsen yani sosyal hayatına da önem verebilirsin ama hani tırnak içinde çalışmayı sevdiğimiz için o yüzden bazen yani yanlış yöneticiler tarafından yanlış kullanılabiliyor. Ama henüz öylesine denk gelmedik. İnşallah da gelmeyiz. Peki şeyi merak ediyorum bir de. Şimdi biliyorum çünkü siz Kristal programlama diline destek veriyordu Protel. Open source ya da işte community yani topluluklara da destek veriyor. Onu da biliyorum. Keza siz zaten bireysel olarak da her zaman destek veriyorsunuz. İşte eğitim olsun ya da katılmak olsun bilmem ne sunumlar olsun. Birazcık bahseder misin bundan bu topluluklara destek vermek, open source kaynaklara destek vermek. Teknik olarak da veriyor musunuz mesela? Kütüphaneler açıyor musunuz ya da bireysel olarak veren arkadaşlar var mı?
Aslında yani şirket olarak bu yöne daha fazla yönelmek istiyoruz ama ben zayıf kaldığımızı özel eleştiri olarak yapabilirim. Yani daha fazla open source camiasına destek vermemiz gerekiyor. Önde de bazı düşünceler var ama çalışanlar bireysel olarak hani hem yeni projelerde hem de var olan ve şirkette de kullanılan bazı projelere destek oluyorlar. Ama bu dediğim gibi burada eksik kaldığımızı düşünüyorum. Biraz daha bunu arttırarak şirket içinde yayarak bir kültür haline getirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bunun dışında bahsettiğim gibi işte Enes İstanbul gibi bazı etkinliklerde ev sahipliği yaparak şirket destek olmaya çalışıyordu bugüne kadar. Tabii bu pandemi sürecinden sonra nasıl olacak biz de çok kestiremiyoruz. Ne zaman döneceğiz ofislere? Ama ofislere dön... Yani biz mesela şeyden önce, bu pandemi sürecinden önce ofis içinde teknik konularda sunumlara başlamıştık. Hatta ilkini de Flutter hakkında yapmıştık. Döndükten sonra bunları arttırarak devam ettirmeyi planlıyoruz. Yani burada şeyde de topluluklara destek olma konusunda da yeri gelmişken benim de vakit buldukça katılmaya çalıştığım Ruby Türkiye meetuplarına verdiği destekler için Paraşüt'e ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Hani siz de bu şekilde gayet destek oluyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Ya bunların da umarım tüm şirketler bu komünitelere daha çok destek verir ve bu ülkenin yazılımcı kalitesini ve kendilerini geliştirmelerini sağlamasına katkıda bulunuruz bu şekilde.
Kullandığınız kütüphaneler işte mesela Serdar'ı biliyorum Kristal'e direkt katkısı vardı. Hala da vardır. Çok takip etmiyorum ama gene işte Enes İstanbul tarafında sizde çok çalışan arkadaşlar vardı. Onların muhtemelen bu Swift olsun, Objective-C olsun o tarafa katkıları vardır. Yani sizin böyle mesela bütün hepsi open source şeyler kullanıyor. Açık kaynak yazılımlar kullanıyoruz. Biz de öyle. Ama tabii ki yani dışarıya ya bireysel olarak veriyoruz ama şirketin öyle bir şeyi yok galiba değil mi? Yani hani
Evet, şirket olarak yok, bireysel olarak.
Ya bireysel olarak bizler yapıyoruz bir şeyler. Küçük küçük de olsa kendi adımıza ama galiba şirket olarak işte atış, yani komüniteye bunu kattık diye. Ne yazık ki yani öz eleştiri ben de yapacağım. Bunu evet bunu Türkiye'de çok fazla yapılmıyor. Biraz çünkü ben de şuna aslında yapılamamasının en büyük nedeni öyle bir ekibin olması lazım. Yani hani diyecek ki iki kişi olacak abi bunda ya da bir kişi bunlar bu şirketin açık kaynak yazılımcıları ve şirketin açık kaynak işlerini yapacak. O tarafta gösterecek. Okul yani o yazılımları kullananlara da o desteği onlar verecek. De öyle yapılıyor işte şeyle Burak'la konuştuğumda aynı şekilde. Çünkü o oraya o işten dolayı alınmıştı. Şu an bilmiyorum ne yapıyor da o zaman öyleydi. O yazılımı kullananlara da destek vermen lazım doğal olarak. Tabii ben problemlerini komüniteye destek vermen lazım. Şimdi seni beni oraya koysa olmaz. Başka bir işimiz var çünkü. Kaynak meselesi resmen yani.
Aslında bir kültür olduğunu düşünüyorum ve dediğin gibi ülkemizde bir kültür biraz zayıf. Çoğu şirkette aynı problemler var.
İşte geliştirmek için zaman ve şey lazım biraz daha böyle enerji gibi geliyor bana. Şimdi oradan şeye zıplayacağım. Sen zaten söyledin Flutter işte sunumları şirket içinde yapmaya başladık. İşte iyi ki de Flutter dedin. En önemli şey burada şey. Mesela sen 3 senedir oradasın. Anıl'ı biliyorum yıllardır orada çalışıyor. Çok insan tanıyorum ben. Şirketten Serdar'ı tanıyorum. Fatih'i tanıyordum. Tanıyorum. Aşkın'ı tanıyorum. İşte Serdar'ı zaten tanıyorum. İşte Adem'i tanıyorum yani. Hep belli insanlar geçmiş oradan. Sen de oradasın. Ve orada bir motivasyonu, mesela şirket içinde nasıl bir motivasyonu yüksek tutuyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Developer'la kendini nasıl özel hissediyor orada?
Yani şöyle bahsedeyim ben biraz. Dediğim gibi bu şirket içi sunumlar dışında ona başladık zaten. Onu devam ettirmeyi planlıyoruz arttırarak. Bunun dışında aslında bizim böyle küçük molalarda şirketteyken, ofisteyken bahsediyorum. Molalarda küçük ekipler halinde böyle teknik sohbetler ediyoruz. Hani bu o kişinin uzmanlık alanı, yani dinlediği şey uzmanlık alanı olmayabilir. Genelde farklı teknolojiler hakkında bir şeyler öğrenmek için bunu yapıyoruz. Ve ben mesela bunun çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Yani hem vizyon katma hem de ya benim dışımda neler oluyor yapıyor. Ben mesela gidip iOS'cu bir arkadaşla işte Swift geçişi yapılıyor mesela. Bizi. Swift'i nasıl geçiyorsunuz? Hangi teknolojileri kullanıyorsunuz? Bunları merak ediyorum mesela. Bunları da ortak bir şekilde konuşuyoruz, ediyoruz. Bu muhabbetler her zaman bence çok faydalı oluyor. Geçmişten gelen böyle bir şeyimiz var, kültürümüz var diyeyim. Şirket kültürü olarak. Aynı şekilde yurt içi ve yurt dışı etkinliklerde de şirketin yani yönetici izniyle göndermeye çalışıyor şirket. Bunun dışında işte bir plural site hesabımız var. Şirkete herkese açık. Çalışanların kendini geliştirmesi için de bu tarz böyle desteklerde bulunuluyor diyebilirim.
Peki şeyiniz oluyor mu mesela böyle haftanın ya da ayın belli günlerinde istediğin bir projeyi geliştirmek için free bir zaman, boş bir zaman yaratıyor musunuz? Hani ben işte Flutter öğrenmek istiyorum dedin sen. Şirkette Flutter kullanılmıyor. Oturup öğreniyorsun, sonra bir proje yapıyorsun, prototip sonra arkadaşlarına anlatıyorsun gibi tip şeyler var mı?
Var ama bu aslında böyle çok formal ilerlemiyor. Tamamen bu yazılımcının aslında biraz isteği, motivasyonu, merakıyla alakalı. Bu Flutter'dan açılmışken ben aslında bahsedeyim biraz. Bizim bu POS uygulaması, restoran otomasyon uygulamasının bir mobil raporlama uygulaması ihtiyacı vardı mesela. Yani bunu aslında bu nice to have bir şey. Olsa çok güzel olur denilen bir şeydi. Ben açıkçası meraktan ya Flutter'a merakım vardı ve yine şirket içindeki zaman tabii ki de bu yani. Bu şirket yapma demedi bana. Oturdum, belli bir şey hale getirdim, belli bir seviyeye getirdim ve POC yaptım. Hani dedim ki bakın bu böyle bir şey oldu, nasıl sizce falan. Oradan mesela proje haline geldi bu ürün ve bir sürü özellik geliştirildi onun üstüne. Daha iyi hale getirildi ve şu an canlı da müşterilerin severek kullandığı bir uygulama haline geldi.
Peki desteği kim veriyor? Sen mi veriyorsun? Çünkü Flutter'da yazdım. Kimse bilmiyor başka.
Desteği ben de veriyorum. Mesela Flutter'da yani çoğu zaman ben veriyorum aslında. Ama benim de mesela yetersiz olduğum, bilgim olmadığı taraflarda hem Android hem de iOS tarafında native uygulama geliştiren arkadaşlardan destek alıyorum. Hani onlar tam Flutter çok apayrı bir şey değil. Sonuçta mobil teknolojiler ve mobil uygulamanın belli bir çalışma prensipleri var. Ve onlar bu konuda çok daha uzmanlar. Takıldığımız yerlerde onlar destek oluyor. Ya burada çok sıkıntı yaşamıyoruz açıkçası.
Biraz yani farklı şapkaları takabilen arkadaşlar içeride zaten var, paslaşılabiliyor diyorsun.
Yani ekipte gerçekten kaliteli ve yetenekli insanlar olunca yaşanan sorunların çözümü de aslında o kolektif bir yapı olduğu için çözülebiliyor sıkıntı yaşanmadan.
Süper. Şimdi benim aslında iki sorum kaldı ama şey ya iki konu kaldı konuşacağım soru demeyeyim de ama bu konu aslında çok saçma. Şimdi bu süreçte konuştuğumuz için ben şunu daha böyle geliştirici gözüyle görmek istiyorum. Hepimiz şirket uzaktan çalışmaya başladık. Şimdi burada bu pandemi o başladığı vakit nasıl bir geçiş yaşandı? Şu anda neler yapıyorsunuz? Şirket içi iletişiminiz nasıl? Nasıl çalışıyorsunuz? Yeni birileri geldi mi? Onları nasıl onboard ettiniz? Yani şirkete yeni bir gelen biri nasıl karşıladınız? Bunları öğrenebilir miyim? Çok fazla şey dedim ama şöyle bir toplatmak, özet.
Toplamaya çalışayım ben. Tabii bu süreçte biz bu ilk vaka çıktığının sanırım perşembe günüydü. O gün aynı şekilde ertesi gün bizim ofislere gelmeyin. Yani cuma günüydü sanırım. Artık evden çalışıyoruz dendi. Herkes işte alacağını aldı ofisten. Alamayanlara şirket araç tahsis etti. İşte tüm ihtiyaçlarını karşıladı. Ve biz cuma gününden itibaren yaklaşık işte 2 ayı geçti. Evden çalışıyoruz. Normal zamana göre konuşursak biz aslında evden yani home office çalışmıyorduk. Çünkü Protel bir Arge kapsamında bir şirket olduğundan aylık belirli saat süresinde ofiste bulunma zorunluluğu var çalışanların. Ama biz 2020 başından itibaren cuma günleri şirket home office olarak çalışma uygulamasına geçmişti. Yani biz cuma günleri evden çalışıyorduk. Diğer 4 gün ofisteydik. Buna ek olarak da ofiste çalıştığımız saatlerde esnek saat uygulaması başlamıştı 2020 itibariyle. Hani isteyen istediği saatte bir saat geç gelip bir saat geç çıkabiliyordu. Ama tabii bunların hepsi şu anda rafa kalkmış durumda ve evlerden çalışmaya devam ediyoruz. Ve bu sanırım belli bir süre daha böyle gidecek. Yeni başlayan arkadaşlar oldu bu süreçte. İşte tabii ki daha öncesinde iş görüşmesi yapılmış, işte belli mülakatları geçmiş, hazır haldeki bazı arkadaşlar mesela bu sürece denk geldi. Ofiste kimse kalmadı ama bunlar da başladı işe ve onların onboardingi de aslında yine online olarak oldu. Yine kendi ekipleri, bu arkadaşları ekiplere dahil etmeye çalıştılar. Tabii ofisteki yüz yüze iletişim gibi olmuyor bazı şeyler ama sanırım buna da alışacağız yani.
Peki şirketçi iletişimi nasıl sağlıyorsunuz? Yani hani işte nasıl sosyal oluyorsunuz? Yazılımcılar özelinde konuşacak olursam problemleri nasıl tartışıyorsunuz? Toplantılar falan.
Biz tamamen Slack kullanıyoruz. Tüm şirket içi iletişimde herkes Slack'te. Onun dışında konferansları, video konferansları da Google Meet kullanıyoruz. Yani burada şey aslında, yani evden çalışmanın dediğin gibi bazı sıkıntıları var. Avantajları olduğu gibi dezavantajları da var. Bir problem olduğunda ya da tartışılacak bir şey olduğunda ilgili kişiler toplanıp video konferans yönünden tartışıp çok fazla uzatmadan toplantıları kararlar alınıyor ve bunlar uygulamaya geçiriliyor. Bunun dışında da biz mesela şöyle bir şey yapıyoruz. Yani takım arkadaşlarımdan örnek vereyim. Aynı şirkette yan yana oturuyormuşuz gibi böyle açıyoruz Meet'i. Görüntülü olarak yani o arkada çalışıyor. Biz seslerimizi duyuyoruz falan. Muhabbet ediyoruz. Yani muhabbet de yani ofiste yani otururken ettiğim muhabbet gibi aslında. Ya işte bu niye böyle? Yani burada bir sıkıntı mı var falan filan. Hani iş, genelde işle alakalı oluyor. Onun dışında yine mola, sanki eski mola saatlerimizi devam ediyormuş gibi böyle ara sıra molalarda tüm ekibi çağırıp böyle yaklaşık 20-30 kişinin olduğu bir video konferansla sohbet ediyoruz. Sadece günlük kahve içiyoruz hep birlikte mesela. Ofiste yaptığımız ne varsa yapmaya çalışıyoruz. O bence biraz motivasyon açısından katkı sağlıyor diye düşünüyorum.
Evet, o çok doğru. Biz de çok benzer bir şey yapıyoruz. Standartı bozmama. Yani standart var, bir şirket kültürü var. O dediğini bizde çok, ya benzeri başka şeyler var. Ama ne kadar da olsa olmuyor. Gerçeği gibi tabii sen de takdir edersin ki. Ama en azından şey, sosyal olarak birbirimizden kopmadığımızı bir şey yapmak lazım. Orada iyi tutmak lazım. Eğer herkes de zaten şeyse, hani onu yapmak istiyorsa kendiliğinden doğal olarak gelişiyor zaten. Şey enteresanmış, kamera açıp çalışmak. Evet, o değişikmiş. Onu bir galiba Ufuk abi demişti. Shopify'da da yapıyorlarmış. Yanlış hatırlamıyorsam. Ya ben yapamıyorum çünkü ben o an açtığımda konuşmam lazım. Çalışamam. Yani kendi adıma söyleyeyim de başkaları deneyebilir.
Ben tavsiye ederim yani. Ha, biz de devamlı konuşmuyoruz zaten aslında ama o arkada bir şey duruyor ve birisi bir seslendiğinde aslında ofiste yanında da seslenebiliyor ya aynı şekilde. Tabii ki de bütün gün böyle çalışmıyoruz. Benim bahsettiğim günde bir iki saat falan olabiliyor ya da işte belli günler oluyor. Ama bizim işimizin doğası gereği biz developerlar genelde çok dalıyoruz. Hani bir işe takıldığımızda onu bitirmek istiyoruz ve saat geçiyor, saatler geçiyor farkında bile olmuyoruz. Şimdi ofiste olduğunuzda sizi bir arkadaşınız hadi gel çay içelim ya da işte ara ver falan gibi uyarabiliyor. Ya da işte görüyorsunuz başkaları çıkıyor, siz de iniyorsunuz falan. Bunu yapabiliyorsunuz ama evde olunca sizi uyaran bir şey yok. Yani ben kendi örnek vereyim. Ben çalışsam 24 saat çalışırım yani. Seviyorum çalışmayı. Yaptığım işi de çok seviyorum ama sonuçta hem iş yaşam dengesi hem sağlığımız hem de zaten belli bir yerden sonra o motivasyonun da kaybolmaması gerekiyor. Bunlar için bu tarz böyle olabildiğince sosyalleşmek faydalı diye düşünüyorum. Tabii biraz zor eski düzene göre.
Peki şey nasıl yapabiliyorsun? Şimdi biraz dediklerinden anladığım kadarıyla doküman tutma, çünkü yani uzaktan çalışıldığı için yazılı bir şeyin olması gerekiyor. Yani bir problemin çözümü, bir konu tartışılmıştır, bir yerde not olması lazım ki hani yani böyle bir daha konuşup vakit kaybetmemek açısından öyle bir şeyiniz var mı?
Biz burada Confluence kullanıyoruz Atlassian'ın. Hem sprintle ilgili, şey pardon, story ile ilgili, tasklarla ilgili hem de yapılan toplantılarla ilgili, toplantı notları olsun vesaire. Bu tarz bütün şeyleri de dokümante etmeye çalışıyoruz. Dediğim gibi sonrasında geri dönüp bakmak ve tekrar tekrar konuşmamak için olabildiğince dokümante edecek şekilde ilerlemeye çalışıyoruz.
Şimdi tabii uzak, bu ilk kez tecrübe, yani siz biraz etmişsiniz, biz paraşütte mesela ilk kez tecrübe ediyoruz bu uzaktan çalışma konusunu. Mümkün olduğunca yazılı şeyi dokümante etmeye çalışıyoruz artık, yani hani nereye kadar gidecek, nasıl olacak belli değil. Bir de yani iyi adapte olduk. Herkes, yani kimse böyle zor, yani zorluk çekenler elbet ben de dahil oldu ama yine oturdu yani, hani iş performansımıza çok fazla yansımadı. Farklı bir çalışma disiplini gerektiriyor. Ona da alışmaya çalıştık. Sizinkini merak ettim. Biraz sanki doküman işi havada kaldı gibi hissettim ama o Confluence olayı zaten hani herkes dokümante edebiliyorsa, yazılı bir şey yazabiliyorsa çok da problem olmaz. Tolga, şimdi bu kadar çok şey konuştuk. Teknolojiler, projeler, takım içi, bir saate yaklaşık 5 dakika kaldı. Peki bu işe alım süreçleri nasıl işliyor? Yani biri dinledi bunu ve Protel'e başvurmak istediğinde nasıl birini işe alıyorsunuz? Yani nasıl bir yetkinlikli olması lazım? Ve o süreç nasıl işliyor?
Aslında oradaki süreç biraz standart ilerliyor. Yani ilanlara gelen başvuruları İK ekibi takım liderlerine iletiyor. Hani bu pozisyonda böyle bir aday var. Siz ne düşünüyorsunuz diye. Takım liderleri bu adayları inceliyor. Hani CV'sine bakıyor, işte GitHub hesaplarına bakıyor, açık kaynak destekleri var mı, yok mu? Hani aslında biraz da tanımaya çalışıyorum. Ve uygun gördükleri adayları takım lideri İK ekibine belirtiyor. İK ekibi de mülakata çağırıyor. Bu mülakatta CTO ve yine takım lideri oluyor. Yüz yüze gerçekleştiriliyor. Tabii şu anda yüz yüze bahsettiğim kısımları direkt online olarak düşünebilirsiniz. Bu aşamayı da geçen hani sonuçta CTO ve takım lideri burada aslında teknik yeterlilikten ziyade yani gelecek olduğu ekibe uyumlu mu? Geldiğinde katkı verebileceğini görebiliyor mu? Ya da işte daha önceki tecrübeleri ne işler yaptı, hangi teknolojileri kullandı bunu tartmaya çalışıyor. Bu aşamayı geçen kişilere de bir yine o teknik ekipten gelen bir case gönderiliyor ve bu adayın kendi uygun olduğu bir süre zarfında tamamlanması bekleniyor. Gelen case'i de işte yine takım liderleri inceliyor ve uygun bulunursa tekrar bir CEO'yla bir görüşme yapılıyor. Yani mülakat ayarlanıyor. Ama bu mülakatlar tabii bahsettiğim süreç uzunmuş gibi ama gayet hızlı bir şekilde ilerliyor. Yani benim de tecrübe ettiğim bu şekilde çok daha hızlı ilerliyor. Sonra en son mülakattan sonra işte süreç ya olumlu ya da olumsuz bir şekilde tamamlanıyor aslında. Dediğim gibi olabildiğince bu süreci hızlı tutmaya çalışıyoruz.
Şey yapmıyor musunuz? Ödevi veriyorsunuz. Yaptıktan sonra yolluyor. Bakıyorsunuz. Bir de bir daha çağırıp hani niye burada böyle düşündün, şöyle düşündün, sen nasıl olurdu falan gibi bir kere daha yüz yüze. Ya yüz yüze diyeceğim çünkü ya da işte mobil konferans yoluyla böyle bir şeyiniz olmuyor mu?
Ya olumsuz döndüğüm açıkçası şöyle oluyor.
Yok olumsuz diye değil ya. Olumlu da olsa en azından hani orada dinleme amaçlı. Niye öyle düşündün? Mesela güzel bir şey de yapmış olabilir onu duymak için gibisinden. Hani o projeyi gerçekten onu pardon durmadan lafını veriyorum özür dilerim. Onun
belli takımlarda yapılıyor bu, belli takımlarda yapılmıyor. Daha çok böyle sıkıntı varsa, yani olumsuz dönülüyorsa niye olumsuz dönülüyor gibi bilgiler veriliyor. Ama dediğim gibi biraz takım liderinden takım liderine de değişebiliyor. Ama olabildiğince tabii iletişimde kalmaya çalışıyoruz. Olumlu ya da olumsuz olsa bile iletişimde kalmaya çalışıyoruz olayla.
Anladım, çok güzel. O hızlı olması açısından zaten bu şekilde olması iyi olabiliyor. Benim diyeceklerim bitti Tolga. Senin eklemek istediklerin var mı?
Benim de şu an aklımda başka bir şey yok. Gayet doyurucu bir sohbet oldu. Yani umarım dinleyenler de beğenir konuşmalarımızı. Açıkçası ben de davetin için çok teşekkür ederim. Mutlu oldum burada yer almak.
Teşekkür ederim. Uzun zamandır yapmak istediğim, öğrenmek istediğim, ya Protel'le ve seninle yapmak istediğim bir sohbetti. Çok güzel oldu. O yüzden ben izninle konuşmayı podcast'ı sonlandırıyorum. Evet, bu bölümde Protel'den Tolga Gezgin işi dinledik. Üretim Bandı Teknik'in sonuna geldik. Ben Ander Ahmet Türk. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.